Ayrım 5.
Bu bildiri 3 şey söylüyor. Sendikamız ilk olarak şeriatçılıkla mücadele etme zorunluluğunu benimsemektedir. İkinci olarak zabıta önlemlerinin, örneğin türban yasağının bu mücadeleye zarar verdiğini, karanlık akımlara karşı en etkili silahın bilim ve tartışma özgürlüğü olduğunu vurgulamaktadır. Son olarak da öğretim elemanlarına kolluk görevlisi işlevi yüklemeye kalkışan çabalara karşı çıkmaktadır. Aydınlanmacı ve demokrat tavırda bu değil midir? Yüz kızartıcı bir belge. 1982 yılının 21 Ağustos'unda, yani 12 Eylül rejiminin Türkiye'nin aydın çevreliğine dehşet saçtığı bir tarihte, resmi gazetede Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği başlıklı bir belge yayımlandı. Bu bir tasfiye yönetmeliğiydi ve ona kısaca istemediğimiz öğretim üyelerini meslekten çıkarma bahaneleri adını koyabiliriz. Ancak bu yönetmelik hükümleri pek fazla uygulanmadı. Zira yönetmelikten 2,5 ay sonra çıkan YÖK yasası ile doktoralı doktorasız asistanlar birdenbire sözleşmeli hale geldiler ve bunlardan istenmeyenlerin görevlerine sessizce son verildi. Sıkı yönetim komutanlıkları da işi uzatmadılar. 1402 sayılı yasayı uygulayarak çok sayıda öğretim üyesini bir daha kamu görevinde çalışamamak üzere görevden aldılar. 1983 yılında üniversiteler böylece büyük ölçüde ayrı kodlarından temizlenmiş oldu. Zamanla 1402'likler idari yargı kararlarıyla görevlerine dönebildiler. Görevlerinden her nasıl olursa olsun ayrılmış öğretim üyelerinin kadro koşulu aranmadan eski görevlerine dönebileceği bir yasayla kabul edildi. Böylece yargı ve yasama organları 12 Eylül rejiminin bu alandaki ayıplarını bir ölçüde temizlediler. Az önce sözünü ettiğim disiplin yönetmeliği de fiilen uygulanmayan bir ibret belgesi olarak kaldı ve unutuldu. Peki YÖK ne yaptı? 12 Eylül rejiminin üniversitelerde tasfiye yönetmeliğini birdenbire hatırlayarak bir iki eklenti dışında 7 Kasım 1998'de olduğu gibi yeniden yayınladı ve üniversitelere şu mesajı verdi. Çok partili rejim, insan hakları, hukuk devleti, bilim özgürlüğü benim umurumda değildir. Ben sizlere hala 12 Eylül felsefesiyle bakmaktayım. Ayağınızı ona göre denk alın. Bu disiplin yönetmeliğine göre hepimiz suçluyuz. Örnekler vereyim. Pek çok meslektaşım gibi ben de çeşitli yayın organlarının yazı kurullarına görev yapıyorum. Cumhuriyet'te haftalık sütunum var. Bir grup meslektaşımla birlikte Friedrich Ebert Vakfı'nın desteğiyle yürütmüş olduğumuz kitler üzerindeki bir araştırmanın raporu birkaç gün önce KİGEM tarafından yayımlandı. Bu türden çeşitli araştırma projelerini yürüttüm, katkı yaptım. Bilimsel faaliyetleri olan dernek ve vakıfların yönetim kurullarında görev yaptım. Sendikalardan, derneklerden, siyasi partilerden, vakıflardan, televizyon ve radyo kanallarından gelen konferans, açık oturum davetlerinin çoğunu kabul ettim. Hiç kimseden izin almadan sürdürdüğüm bu tür uğraşlar bana özgü değildir. Meslektaşlarımın çoğu bunların bilim insanlarının doğal görevleri içinde yer aldığını biliyorlar. Meğerse yanılmışız. Zira yeni yayımlanan yönetmeliğe göre YÖK'çe izin verilenler hariç üniversiteler dışında ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel bir iş görmek, üniversite öğretim mesleğinden çıkarmayı gerektirecek fiiller arasındaymış. Dikkat ediniz, çalışmak demiyorlar, iş görmek diyorlar. Demek ki benim yukarıda saydığım faaliyetlerin tümü suç imiş ve elveda üniversite. Devam edelim. Öğretim Elemanları Sendikası üyesiyim. Sendikamla birlikte sosyal devlet ilkesini, yani belli bir ideolojik çizgiyi savundum. Bu çizgideki bildirilere katkı yaptım. Siyasi parti üyesi olmayı engelleyen anayasa hükmü kaldırıldığına göre, ideolojisini veya programını benimsediğim, beğendiğim bir partiye ve onun çalışanlarının eylemlerine katılabilirim. Zor katılırsın. Yönetmeliğe göre ideolojik, siyasi amaçlarla eylemlerde bulunmak, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri ve benzerlerini dağıtmak veya bunları teşhir etmek veya sözlü ideolojik propaganda yapmak, kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiil veya haller arasındaymış. Bir kez daha yol göründü. Bitmedi. Yurt dışında çok sayıda seminere ve konferansa katıldım. Ülkemizin ekonomik toplumsal sorunları hakkında Türkiye'de yazdıklarım, söylediklerimle dışarıda söylediklerim arasında ve dinleyicilerin yerli veya yabancı olmaları bakımından hiçbir zaman fark gözetmedim. Eyvah! Ya birileri ve YÖK Başkanlığı dışarıdaki bildirilerimi yurt dışında devletin itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlar olarak yorumlarsa? Yönetmeliğe göre yeniden suçluyuz ve kamu görevine tekrar elveda. Meslekten çıkarılmakla iş bitmiyor. Türkiye üniversitelerinin bilim jürileri tarafından bana verilen 3 tane akademik ünvan var. Doktora, doçentlik ve profesörlük. Vurgulayalım. Bunlar atama işlemlerinden tamamen bağımsız olarak elde edilen akademik unvanlardır. Atama, unvanı izleyen ve başvuruya bağlı olarak gerçekleşen idari bir işlemdir. 1982'den sonra Gök Yasası sadece profesörlü bir unvan olmaktan çıkardı. Nitekim jüriler ve üniversite organları bana doçentlik ve profesörlük unvanları verdikten sonra üniversitemde bu kadrolara atanmak üzere yaptığım başvurular iki kez reddedildi. 1972'de Adalet Partisi'nin Milli Eğitim Bakanı doçentlik kadrosuna, 1980'de ise Kenan Evren profesörlük kadrosuna atanmamı engellediler. Ancak bu unvanları edinilmiş akademik haklar olarak kimse elimden alamadı. YÖK'ün disiplin yönetmeliği bir hukuki skandalı daha işliyor. Meslekten veya kamu görevinden çıkarma cezası alan öğretim elemanları akademik unvanlarını hiçbir şekilde kullanamazlar diyor. Elveda 30 küsur yıl öncesinin doktorası ve Avrupa Amerika üniversitelerinden doktor olan dostlarımız, ayağınızı denk alınız. Yönetmeliği çiğnerseniz sizin unvanınız da buharlaşıp yok olacaktır. Söylenecek fazla bir şey yoktur. Ya hepimiz suçluyuz, o zaman yok görev başına, ya da ortada bir hukuk cinayeti vardır ve hukukçular görev başına. Bu ne biçim gazetecilik? Üniversiteler ve YÖK üzerine yazılar yazdım. Şimdilik bu kadar yeter derken Hürriyet gazetesi bir yönetmeliğin anatomisi başlığı altında Yükseköğretim Kurumları Disiplinliği Yönetmeliğine tam bir sayfa ayırdı ve konuya geri dönmek zorunlu oldu. Kamuran Zeren'in imzasını taşıyan ve disiplin yönetmeliğine ayrılan sayfa, kıyamet koparan maddeler 16 yıldır vardı alt başlığıyla sunuluyor. Hürriyet'in sansasyonel bulgusu budur. Hürriyet iddia ediyor. Kimsenin aklına 1982'de yürürlüğe giren yönetmelik neydi diye bakmak gelmedi. Hürriyet yazarının Cumhuriyeti veya benim yazımı okumadığı anlaşılıyor. Ben, yüz kızartıcı bir belge başlığı altında 1982 tarihli disiplin yönetmeliğinin ve 12 Eylül'den bu yana üniversiteleri hizaya getirme çabalarının hikayesini anlattım. Özetle şunları yazdım. Bu yönetmelik bir 12 Eylül ve tasfiye belgesidir. Şimdi YÖK bu yönetmeliğe bir iki ufak değişiklikle tekrar sahip çıkıyor ve bu yeni baştan uygulamaya başlıyor. Zira Türkiye'nin üniversitelere bakışı 16 yıl önceki gibi değildir ama YÖK hala 12 Eylül rejiminin kurumudur. Öyle olmasaydı 1982 tarihli yönetmeliğe sahip çıkar mıydı? Öyle bir yönetmelik ki ona göre ideolojik siyasi eylemlerde bulunmak, YÖK'ten izin almadan ücretsiz de olsa resmi veya özel bir iş görmek, sözlü ideolojik propaganda yapmak, yurt dışında devletin itibarını düşürecek tutumlarda bulunmak, üniversiteden veya kamu görevinden çıkarmaya gerektirecek suçlardır. Hem de suçlunun tüm akademik unvanları elinden alınarak. İşte Hürriyet bu yönetmeliği ya doğrudan doğruya ya da YÖK'ün ağzıyla savunuyor. Nasıl? Hürriyet yönetmelik üzerine bazı sorular sormuş ve kimliği belirsiz bir kalemden çıkmış yanıtları yayımlamıştır. Üslup ve içerik bu yanıtların, hatta belki soruların da YÖK yetkilileri tarafından kaleme alınmış olduğunu düşündürüyor. Bu danışıklı dövüş, Kamuran Zeren'in imzasıyla ve YÖK yetkilileri ve hukukçularla görüşerek yapılan geniş bir çalışma olduğu iddiasıyla yayımlanmaktadır. Hukukçu, katkılarının büyük ölçüde hayali olduğunu tahmin ederek bu yazıyı bir Hürriyet YÖK ortak çalışması olarak niteleyebileceğimizi düşünüyorum. YÖK Hürriyet yönetmeliğe nasıl savunuyor? Bir kez, disiplin yönetmeliğinin 16 yıllık olması anlaşılmaz bir biçimde onu savunmak üzere bir kanıt olarak kullanılıyor. İşin esası bu yönetmeliğin hukuk devleti, insan hakları, bilim ve fikir özgürlüğü ile bağdaşıp bağdaşmadığı değil midir? Diyelim ki bu ilkeler açısından yüz kızartıcı bir belge olan yönetmelik uzun yıllar fiilen uygulanmadığı için unutulmuştur. Şimdi YÖK bu yönetmelikte kozmetik bir değiştirme gereği duymuş, bunu dehşetengiz maddelerin içeriğine hiç dokunmadan yapmış, hatta tasfiye silahını işletmeye başlatmıştır. Akademik çevrelerin bu durumu vahim bir niyet belirtisi olarak algılayıp tepki göstermelerinden daha doğal ne vardır? Gelelim esasa. YÖK Hürriyet, öğretim elemanlarının üniversite veya memuriyetten YÖK tarafından çıkarılabilmelerinin yasal dayanağını açıklıyor. O kadar. Ne kadar önemli bir bulgu. Biz disiplin koğuşturmasını yürütmeye yetkili kurulu tartışmıyoruz. İdeolojik siyasi gerekçeleri ve bilim adamlarının doğal uğraş biçimlerinin izinsiz olarak yapılmasını meslekten ihraç nedenleri olarak gören anlayışla mücadele ediyoruz ve buna karşı yanıtınızı bekliyoruz. YÖK Hürriyet bunun dışında meslekten çıkarılan bilim insanlarının akademik unvanlarını da ellerinden alan maddeyi uzun uzadıya savunuyor. Bu bağlamdaki tepkiler kıyamet koparan madde diye alay alınıyor. Neymiş? barolar veya Türk Tabipler Birliği avukat veya doktorları meslekten çıkarırsa, avukat ve doktor ünvanlarının kullanılması da esasen imkansızlaşıyormuş. Üniversiteden çıkarılanlarında doktora gibi akademik ünvanları kullanmalarının yasaklanmasından daha doğal ne olabilirmiş? Tasfiye yönetmeliğinin savunucuları, tüm uygar ülkelerde bilimsel hırsızlık, yani kaynak göstermeden bir başkasının bilimsel ürününü kendine mal etmek, üniversite mesleğinden çıkarılmak için bir nedendir. Disiplin yönetmeliğindeki bu maddeyi biz sonuna kadar benimsiyor ve savunuyoruz. Eğer bilimsel hırsızlık veya sahtekarlık akademik ünvanın alınmasına yol açan aşamalardan birinde, diyelim ki doktora tezi aşamasında yapılmışsa, akademik ünvan da geriye alınır o kadar. İnsanların kazanılmış hakları olan akademik ünvanlarının bunun dışında nedenlerle, siyasi ideolojik gerekçelerle geriye alınmasının savunulabilecek bir hukuk mantığını bulamazsınız. Boşuna çabalamayınız. Mesleğinden ihraç edildiği için doktorluk yapamayacak kişileri örnek göstermekle sadece gülünç oluyorsunuz. Gök hürriyet ideoloji kavramına takmış durumda ve ideolojik eylem, sözlü ideolojik propaganda gibi suçları doğal tasfiye nedenleri olarak görüyor. Benimsediğinizi iddia ettiğiniz Atatürkçülüğün bir de ideoloji olduğunu ne zaman fark edeceksiniz? Pek çoğunuzun doğal olarak sahiplendiği serbest piyasa ekonomisi ideolojik bir söylem değil midir? Ve elbette sizlerin üniversiteden atmak isteyebileceğiniz birileri, bugünlerde büyük medyanın ve bu arada hürriyetin ideolojik çizgisini betimlemek ve çözümlemekle uğraşmaktadır. İdeolojiye bu kadar düşmansanız önce kendinizi tasfiye ediniz. Devlet üniversiteleri çatırdarken. Sosyal bilimler alanında akademik mesleğe 30 yıl önce başlamış bir profesörle sohbet ediyoruz. Bu yıl bizim fakülteyi bitiren çocuğunun ne yaptığını soruyorum. Büyük bir bankanın sınavını kazandı ve işe başladı. Destek veriyor musun? Ne desteği? İkramiyelerini de hesaba katarsak aylığı benimkini 150 milyon lira aşıyor. Ve ekliyor. O kazancını hak ediyor. Emeğinin karşılığını alamayanlar bizleriz. Bilmem, dostum da erkenden emekli olup özel üniversitelerden birine geçmeyi düşünmeye başladı mı? Bu tür transferlerin sayısı giderek artıyor. Altyapı ve öğretim üyelerine sağlanan maaş dışı olanaklar bakımından en önde yer alan seçkin bir devlet üniversitesinden bir bölüm başkanıyla konuşuyoruz. Siz bizim kadar sıkıntıda değilsiniz herhalde dediğimde, bir yıl içinde bölümlerden 3 kıdemli öğretim üyesinin ayrılıp vakıf üniversitelerine geçmiş olduğunu öğreniyorum. Her yıl 2 veya 3 kez araştırma görevliliği, eski adıyla asistanlık için sınav açılıyor. Başaranlar $375 civarında aylık alacaklar. Yani meslek sınavlarında başarılı olacak sınıf arkadaşlarının 3'te 1'i kadar. Üstelik gelecekleri belirsiz. Üniversitelerde giderek yaygınlaşan bir uygulamayla doktoralarını tamamladıkları anda kadrolarla ilişkileri kesilecek, yani boş düşecekler ve 30 yaş dönemici civarında iş gücü piyasasında fırlatılıp atılacaklar. Halbuki bir yıl önceki kuşağın öğretim üyeleri atamalarını izleyen ilk yılın sonunda güvenceli bir kamu personeli konumunu kazanarak akademik mesleğe girerlerdi. Sonraki yıllarda akademik aşamalarda tökezleyenler meslekten ayrılırlar, diğerleri için doçentlik, profesörlük yolu açılmış olurdu. Akademik hayat kürsüler etrafında kümelenmişti. Genç kuşaklar mesleğe kürsünün hocalarının asistanı olarak katılır, onların gözetiminde ilerler, yetişirlerdi. Bilimsel birikimi güçlü olan kürsülerde çoğu kez gençler hocalarını, yani boynuz kulağa geçer, eski kuşağın öğretim üyeleri de kürsü geleneğinin doğal sonucu olarak gördükleri bu durumdan kıvanç duyarlardı. Gençlerin ilerlemesine katkı yapamayan hocaların oluşturduğu kürsülerde ise asistanlar güvenceli konumları sayesinde hocalarından bağımsız bir gelişim çizgisi izleyebilirlerdi. Bu kıta Avrupa'sının akademik geleneğidir. Ne acıdır ki sözünü ettiğim güvenceli konum sayesinde mesleklerinde ilerlemiş YÖK başkanları, rektörler, üniversite yöneticileri bugünlerde kendi geçmişlerini inkar ediyorlar ve ısrarla Amerikan tipi bir üniversite anlayışını yerleştirmeye çalışıyorlar. Bunlara göre araştırma görevlileri sözleşmeli konumda fiilen burslu lisansüstü öğrenciler olarak kalmalı ve doktoradan sonra yetiştikleri üniversitede akademik mesleği sürdürmeleri engellenmelidir. Amerikan sistemiymiş. Amerika'da akademik iş gücü piyasası sayıları belki de binleri bulan üniversite, kolej, enstitü, araştırma merkezinden kaynaklanan taleple dünyanın dört bir yanından gelen doktoralı genç araştırmacıyı karşı karşıya getirir. Bu koşulları Türkiye'ye taşıma girişimi gaflet değil midir? Sonuç ortadadır. Birçok kürsü yıllardır nitelikli aday çıkmadığı için araştırma görevlisi alamıyor. akademik meslek ender istisnalar dışında en iyi yetişmiş gençler için çekici değildir. Devlet üniversiteleri kendi geleceklerini güvenceye alacak kadroları yetiştirememektedir. Yetişkin kadroların da hızla vakıf üniversitelerine, özel sektörü ve yurt dışına yitirmektedirler. Kadroların yitirilmesi sadece istifayla değil, öğretim üyelerinin fakülteleriyle, öğrencileriyle, araştırmalarıyla bağlarının gevşemesiyle de gerçekleşir. Ders saatleri dışında öğrencilerine zaman ayıran, lisansüstü çalışmaları gerçek bir itinayla yönlendiren, piyasa talebini karşılayan bol paralı projelere, özel sektör danışmanlıklarını sırt çevirerek, kendi araştırma gündemlerinden kopmayan hocaların sayısı niçin bu kadar azaldı? İstanbul Üniversitesi'ndeki sürtüşmeyi hatırlayalım. Emeklilik eşiğine gelmiş hocaları bir yana bırakalım. Bilime katkı yapabilecekleri en verimli çağda yardımcı doçentler geçim derdi nedeniyle özel üniversitelerde ders vermek için kendi kurumlarından izin alma savaşı içindeler. Rektörlük ise özellikle sosyal bilimleri alanındaki öğretim üyelerinin başvurularını geri çeviriyormuş. Ve bazı meslektaşlarımız niçin ne hakla diye ateş püskürüyorlar. Soruyoruz. Vakıf üniversiteleri asistanlık aşamasından başlayarak kaç öğretim üyesi yetiştirmiştir? Yenidirler. Yanıtı doğru değildir. Zira onlarda asistanlık kurumu yoktur. Devlet üniversiteleri vakıf üniversitelerinde ders verecek öğretim üyelerini yetiştirmekle mi yükümlüdür? Aksine biz özel üniversiteleri kendi kadrolarımıza desteklemenin değil, kurumlarımızdaki kan kaybını önlemenin mücadelesi içinde olmalıyız. Bunun için atılacak ilk adımlar bence açıktır. Asistanlık statüsünün yeniden kendi kurumunda akademik mesleğe girişin ilk aşaması haline getirmek, mesleğe girişten başlayarak özlük haklarını özel üniversitelerle rekabet edecek düzeye yükseltmek ve siyasi iktidar, bütçe kısıtı, istikrar politikası gibi beylik gerekçelerle duyarsızlığını sürdürürse, genel bir üniversite grevi dahil her türlü eylemi düşünmeye başlamak. Ahmet Taner Kışlalı. Ahmet Taner Kışlalı ile tanışıklığımız aşağı yukarı 25 yıl öncesine uzar. Mülkiye kökenliydi fakat akademik mesleği Hacettepe Üniversitesi'nde başlamıştı. Ne var ki Doğramacı'nın Hacettepe'si ile Kışlalı'nın bilim anlayışı arasındaki uyuşmazlık, 1970'li yıllarda Ahmet'in Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin özgürlükçü, hoşgörülü, demokrat çatısı altına taşıyacaktı. Siyasal Bilgilerin Fakülte Kurulu'nda birkaç yıl birlikte yer aldık. O yıllarda fakülte kurulları, üniversite ve ülke sorunlarının tartışıldığı canlı forumlar idi. Bilim özgürlüğü, üniversite özerkliği, öğrenci hareketleri üzerinde ve siyasal iktidarların antidemokratik uygulamalarına karşı alınması gereken tavırlarda çoğu kez birlikte hareket ettiğimizi hatırlıyorum. Araya 1977 seçilmesi sonrasında Kışlalı'nın milletvekilliği ve Kültür Bakanlığı girdi. 12 Eylül darbesinin ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde değil, bizim fakülteye bağlı olarak kurulmuş olan Basın Yayın Yüksekokulu'na, sonraki adıyla İletişim Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak döndü. 1993'te sakıncalı öğretim üyelerinin üniversiteden atılmaları sırasında ona dokunmadılar. Ancak sessiz kalmayı kabul edemeyerek akademik hayat üzerindeki baskıları açıkça kınayan, bu uygulamalara karşı tavır alan birkaç öğretim üyesinden biri de Kışlalı'ydı. Alçak gönüllüydü. Bu nedenle o karanlık döneme gösterdiği yürekli tepkileri bir aydının doğal görevi olarak gördü ve hiçbir zaman bunlardan pay çıkarmadı. Son yıllarda Kemalistleri demokrasinin doğal düşmanları olarak göstermek kimi çevrelerde moda oldu. Ahmet de bu saldırılardan nasibini aldı. Gerçekte ise Kışlalı'nın aydın kimliğinde sağlam bir demokrasi mayası olduğunu o yıllardan biliyorum. Sonraki yıllarda Cumhuriyet Gazetesi'nde bir araya geldik fakat sık görüşemedik. Basın hayatında köşeli, sert, zaman zaman kavgacı bir üslupla polemikçiliği yeğleyen bir yazar olarak yer edindiğini herkes biliyor. Kendisiyle görüştüğüm ender vesilelerde ise ben hala insan ilişkilerinde kadife kadar yumuşak olan, hoşgörülü, karşısındakini dinleyen, eleştirilere karşı görüşlerini süzgeçten geçirmekten kaçınmayan bildiğim Ahmet'i görüyordum. Kışlalı'nın bu tarafını en yakından bilenler öğrencileridir ve bu yüzden cenaze töreninden bir gün önce İletişim Fakültesi'nde solcusu, sağcısı, mini eteklisi, başörtülüsü bir araya gelerek onu karanlık güçlerin kurbanı olan bir aydınlanma sembolü olarak değil, gerçekten sevdikleri yeri doldurulamayacak bir insan, hocaları Ahmet Taner Kışlalı olarak andılar. Ancak ödünsüz olduğu bir alan vardı bunlar, Kemalizmin özgün ve geleneksel ilkelerinden ve ayrıca sembollerinden oluşmaktaydı. Sadece semboller ve içeriksiz klişelerden oluşan ilkesiz Atatürkçülük ile kavgalıydı ve küçük güncel çıkarları veya korkuları nedeniyle karşı safhalarda uzlaşma yolunu seçen yol arkadaşlarına karşı da insafsızdı. Kışlalı'nın temsil ettiği Kemalizmi benimseyen ve yaşayarak kavgasını veren seçkin aydınların sayısı artık iyice azalmıştır. Cuma sabahı Ankara'da gerçekleştirilen operasyon birkaç kez daha tekrarlanırsa Kışlalı türü Kemalist Türk aydınlarının köküne kibrit suyu dökülmüş olacaktır. Cinayetin ardından yazılan ve söylenenlerin bende yarattığı bir izlenimi açıkça söylemek zorundayım. Kışlalı'nın ölümünü içten içe, çağdaşı, saplantılı, saldırgan bir kalemden kurtulduk. Ancak inşallah ölümü gereksiz gerilimlere neden olmaz diye karşılayan bir aydın çevrenin var olduğunu sanıyorum. Bu çevredeki insanlar, Kışlalı'nın temsil ettiği anlamdaki Kemalizmin son temsilcileri de ortadan kaldırılırsa, onların değerini geride bıraktıkları boşluğu fark edeceklerdir ve belki o zaman onların yokluğunun kendilerini de vahim bir yalnızlığa mahkum ettiğini kavrayıp hayıflanacaklardır. Bölüm 3. Yeni Dünya Düzeni Nereye? Küçük bir kitap ve yankıları. John Itwell, Cambridge Üniversitesi'nde bir iktisat profesörü. İngiliz iktisat geleneğinde sol Keynesçiler olarak bilinen akımın günümüzde önde gelen temsilcilerinden biri. 1945 sonrasının en etkili 100 kitaplarından biri olarak nitelendirilen The New Palgrave adlı ansiklopedik iktisat sözlüğünün editörü. İngiltere'de bilim insanları siyasette içli dışlıdır. Itwell de aynı geleneği sürdürüyor. Uzun yıllar İşçi Partisi'nin eski liderlerinden Neil Kinnock'un danışmanlığını yapmış ve bu partinin iktidara gelmesinden sonra asiller katını yükseltilerek Lordlar Kamarası'ndaki İşçi Partili üyelere katılmış. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Kalkınma İncelemeleri Bürosu tarafından yayınlanan bir tartışma kitapçıkları dizisi var. Bu dizinin 12. incelemesi John Itwell tarafından geçen yıl kaleme alınmış. Uluslararası finansal serbestleşmenin gelişme üzerindeki etkileri. Itwell'in çalışmasının geniş yankıları olmuş. Bunlardan bir bölümü aynı dizinin 15. kitapçığı olarak ve uluslararası finansal serbestleşme üzerine perspektifler başlığı altında bu yıl yayınlanmış. Bunda da çeşitli eğilimlerden 13 seçkin iktisatçı Itwell'in görüşlerini değerlendirip tartışıyorlar. Birlikte ele alındığında bu iki kitapçık, dünya ekonomisini etkisi altına alan finansal serbestleşmenin nedenlerini ve sonuçları üzerinde kapsamlı bir bilanço çıkarıyor. Ve bunu 20 yıldır iktisat politikalarına egemen olan neoliberal yönelişlere karşı genelde eleştirel bir tavır ortaya koyarak yapıyor. Yer yer özgün açılımlarda içeren görüşlerden bazılarını okurlarıma aktarmanın ilginç olabileceğini düşünüyorum. Bir yanda sabit döviz kurlarına dayalı ve sermaye hareketlerinin ulusal devletlerce kontrol edilmesine izin veren Bretton Woods sistemi. Bir yanda da esnek döviz kurlarına dayalı ve kısa vadeli finansal akımların hem ulusal ekonomilerin hem de dünya ekonomisinin işleyiş ve gelişimini belirlediği günümüzün küreselleşmesi. John Itwell'in kitabı bu iki modelin karşılaştırılmasıyla başlıyor. Bu iki dönemin bilinen ekonomik göstergeleri karşılaştırılınca görülmektedir ki, birincisinde istikrar, yüksek birikim, büyüme ve düşük işsizlik vardır. İkincisinde ise sadece fiyat istikrarı aranmakta ve bu arayış özellikle batıda gerçekleşmektedir ama düşük büyüme, yüksek işsizlik pahasına. Niçin fiyat istikrarı bütün hedeflerin önüne geçmiştir? Itwell bunu